Ayrım 2, 1. kısım, sayfa 11. Ganamos, ganamos, dipnot, kazandık anlamında İspanyolca bir sözcük. Pierre Niemans parmaklarını elindeki çok kısa dalga telsiz vericisinin üzerine kenetlemiş, biraz aşağıda Parc des Princes'in beton rampalarından inen kalabalığı izliyordu. Binlerce coşkulu, ateşli kelle, binlerce beyaz şapka ve rengarenk kaşkol, baş döndürücü, alacalı bir kurdele oluşturur gibiydi. Konfeti yağmuru ya da sanrılı iblisler sürüsü ve hep aynı üç hece, aynı yavaş ve vurucu nakarat. Ganamos. Parc des Princes'in hemen karşısında anaokulunun damından 3. ve 4. CRS dipnot, Fransa'daki asayişi sağlamakla görevli, kimi kez sınır polisi olarak da kullanılan polis birimi. Birimlerinin manevralarını izliyordu. Koyu lacivert giysili adamlar başlarına siyah kasklarını geçirmiş, polikarbondan kalkanlarının ardında koşuşturuyordu. Her zamanki klasik yöntem. Her kapı dizisinin ikişer yanında 200 polis, ayrıca iki takım taraftarlarının karşılaşmamaları, birbirleriyle temas etmemeleri, hatta birbirlerini görmemeleri için perde görevi yapan komandolar. O akşam Fransız olmayan iki takımın Paris'te karşılaşacağı tek maç için Real Zaragoza Arsenal karşılaşması için 1400 kadar polis ve jandarma görevlendirilmişti. Kimlik kontrolü, üst arama, iki ülkeden gelmiş 40 bin izleyicinin kendilerine ayrılan yerlere yönlendirilmeleri. Başkomiser Pierre Niemans bütün bu manevraların sorumlularından biriydi. Aslında böyle görevler her zaman yaptıklarına benzemiyordu. Ama alabroz tıraşlı polis görevlisi bu tür sorumluluklardan hoşlanıyordu. Saf denetim ve çatışma. Ne soruşturma ne de gizlilik. Bir bakıma böylesi bir değişiklik dinlendiriyordu sanki onu. Ayrıca hareket halindeki bir orduyu anımsatan koyu lacivertli kalabalığın askeri davranışlarına da bayılıyordu. Taraftarlar alt kata ulaşıyorlardı. Stadyumun beton direklerinin arasından H ve G kapılarının üzerinden görüyorlardı işte. Niemans saatine baktı. 4 dakika içinde dışarıda olacaklar. Asfaltın üzerine dağılmaya koyulacaklardı. İşte o zaman kavga, arbede tehlikesi baş gösterecekti. Başkomiser ciğerini şişirdi. Ekim gecesi gerilim yüklüydü. 2 dakika. Niemans neredeyse içgüdüsel bir dürtüyle döndü. Uzaktaki Porte de Saint-Cloud meydanını gördü. Meydanın üç çeşmesi gecenin karanlığında endişe totemleri gibi yükseliyordu. Cadde boyunca CRS kamyonları sıkı bir sıra halinde peş peşe dizilmişti. Önlerinde de kasklarını kemerlerine asmış, copları dizlerini döven, sıkıntıyla gidip gelen adamlar vardı. Bunlar takviye güçlerdi. Uğultu arttı, kalabalık sivri uçlu parmaklıkların arasındaki bölümdeydi şimdi. Niemans gülümsedi. İşte arayıp da bulamadığı şey buydu. Kalabalık dalgalandı, borazanlar gürültüyü yırttı, uğultu çimentonun tüm gözeneklerini titretti. Ganamos, ganamos. Niemans vericinin mandalına bastı, doğu bölümündeki birimin şefi Joachim'e seslendi. Niemans konuşuyor, çıkıyorlar. Onları otobüslere, Murat Bulvarı'na, otoparklara, metro girişlerine yönlendirin. Bulunduğu yüksek yerden durumu değerlendirdi. Bu tarafta pek fazla bir tehlike yoktu. Bu gece garip gelmişti İspanyollar. Yani öyle saldırgan olmaları beklenemezdi. İngilizlerse karşı taraftan AVK kapılarından Boulogne tribününe, yırtıcı hayvanlar tribününe doğru çıkacaklardı. Burada işler yoluna girer girmez gidip o tarafı da göz atmak niyetindeydi Niemans. Birden sokak lambalarının ışığında kalabalığın üzerinde bir şişe uçtu. Komiser bu bir copun kalkıp indiğini, safların sıkışıp gerilediğini, insanların düştüğünü gördü. Vericiye haykırdı. Joachim, Allah kahretsin, adamlarınıza hakim olun. Niemans servis merdivenine koştu. 8 katı uçarcasına indi. Caddeye vardığında iki sıra toplum polisi hooliganları engellemek üzere koşmaya başlamıştı bile. Niemans silahlı polislerin önüne geçti. Kollarıyla geniş daireler çizerek durdurmaya çabaladı. Coplar burnunun sadece birkaç metre ötesindeydi ki sağ taraftan miğferini kafasına sıkıca oturtmuş Joachim yetişti. Siperliğini kaldırdı, bakışları öfke saçıyordu. Nimans, çıldırdınız mı siz? Üstelik de sivil kıyafetle. Sizi... Başkomiser soruyu duymamış gibiydi. Ne bok yiyorsunuz? Adamlarınıza hakim olun Joachim. Yoksa 3 dakika içinde bir ayaklanmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kırmızı yüzlü şişman polis yüzbaşısı nefes nefeseydi. Geçen yüzyılın modasına uygun kırptırdığı ince bıyığı soluklarına tempo tutar gibi titriyordu. Telsizden bir ses duyuldu. Tüm birliklere çağrı. Tüm birliklere çağrı. Bolonge kavşağı. Komandant Gielbout sokağı. Ben burada bir sorun var. Nemans, Joachim'e sanki bütün bir karışıklığın tek sorumlusuymuş gibi baktı. Sonra parmaklıkları telsizin mandalına bastı. Nemans konuşuyor, geliyoruz. Sakinleşmiş bir sesle yüzbaşıya talimat verdi. Gidiyorum. Oraya olabildiğince çok adam gönderin. Burada da kuş uçurtmayın. Yüzbaşının cevabını bile beklemeden şoför olarak kullandığı stajyer memuru aramaya koyuldu. Meydanı geniş adımlarla geçti. Karşı taraftaki prens birhanesi garsonların aceleyle kepenkleri indirdiklerini gördü. Hava endişe yüklüydü. Sonunda siyah otomobilin yanı başında ayaklarını yere vurarak dolaşan deri ceketli genci buldu. Niemans arabanın kaputunu eliyle vurarak haykırdı. Bolonge kavşağı çabuk. İki adam arabaya aynı anda daldılar. Lastikler patinaj yaptı. Duman çıkararak kalktı. Stajyer direksiyonu stadyumun sonuna kırdı. Güvenlik güçleri için ayrılmış yoldan geçerek K kapısına varmak istiyordu anlaşılan. Niemans'ın sezgisi güçlüydü. Hayır diye soludu. Geri dön. Kavga öbür tarafta. Araba olduğu yerde kargaşayı yetiştirmek için hazırlanmış basınçlı su kamyonlarının oluşturduğu birikintilere de kıç atarak döndü. Sonra gri CRS kamyonlarının arasındaki dar koridordan geçerek Park Des Princes Caddesi'ne girdi. Aynı yöne doğru koşuşturan miğferli adamlar arkalarına bakmadan yana açılıyorlardı. Niemans arabanın üzerine sireni yerleştirmişti. Stajyer Claude Bernard Lisesi'nin hizasına gelince direksiyonu sola kırdı. Göbekten döndü, stadyumun öte yanına dolandı. Autel tribününün yakınlarındaydılar. Niemans havada asılı kalmış ilk gaz perdesini gördüğünde sezgilerinde ne kadar haklı olduğunu düşündü. Çatışma Avrupa meydanına varmıştı bile. Otomobil beyazımsı sis perdesinin içinden geçti. Bacaklarının var gücüyle kaçmaya çalışan ilk gaz kurbanlarını ezmemek için güçlükle durabildi. Çatışma tam da şeref tribününün önünde patlak vermişti. Kravatlı erkekler, mücevherli kadınlar koşturup sendeliyor, gözyaşları yanaklarından akıyordu. Kimileri sokağa açılacak bir geçit arıyor, kimileri de daha da yukarıya stat turnikelerine doğru tırmanıyorlardı. Niemans arabadan fırladı, meydana birdenbire girmiş vücutlardan çıkan kollar kalkıp kalkıp iniyordu. İngiliz takımın parlak göz alıcı renkleri ile CRS polislerinin koyu gölgelerini hayal meyal seçti. Polislerin bazıları kanlı birer salyangoz gibi yerlerde sürünüyordu. Uzaktaki meslektaşları ise yerdeki yaralı arkadaşlarını vurmak korkusuyla plastik mermi atan tüfeklerini kullanamıyorlardı bir türlü. Başkomiser gözlüklerini iç cebine yerleştirdi, yüzüne fularını doladı, en yakındaki polisin yanına gitti. Bir eliyle 3 renkli kimliğini gösterirken ötekiyle de polisin copuna uzandı. Adam şaşkınlık içindeydi, üstelik miğferinin camı da buğulanmıştı. Pierre Niemans kavganın göbeğine daldı. Arsenal taraftarları yumrukla, metal çubukla, demir ökçelerle vuruyorlar. CRS memurları da geri çekilerek direnmeye, yere düşmüş arkadaşlarını korumaya çalışıyorlardı. Vücutlar sarsılıp titriyor, yüzler buruşuyor, çeneler asfalta çarpıyordu ve coplar kalkıp iniyor, darbenin şiddetinden eğilip bükülüyorlardı. Başkomiser kargaşanın ortasına atıldı. Yumruk attı, cop salladı, iri yarı birini yakalayıp bir dizi yumruk patlattı. Kaburgalara, mideye, çeneye, birden sağdan gelen bir tekmeyle çöktü, sonra kükreyerek doğruldu. Cop saldırganın gırtlağının çevresine dolandı neredeyse. Beynindeki kan fokurduyor, metal bir tat ağzının içine uyuşturuyordu. Hiçbir şey düşünmüyor, hissetmiyordu artık. Savaşa girmişti, farkındaydı bunun. Birden tuhaf bir sahneye ilişti gözü. 100 metre kadar ötede iyice sopa yemiş bir sivil, 2 holiganın ellerinden kurtulmaya çalışıyordu. Niemans taraftarın kana bulanmış yüzünü, nefretten tir titreyen öteki ikisinin robotumsu hareketlerini izledi. Bir saniye sonra neyin tuhaf geldiğini anlamıştı Niyamaz. Yaralı ve diğer ikisi rakip kulüplerin amblemlerini taşıyan deri ceketler giymişlerdi. Bir hesaplaşmaydı. Niyamaz daha ne olduğunu tam anlayamadan yaralı adam saldırganların elinden kurtuldu ve yan sokağa, Nangasır Et Koli sokağına sapıp kurtulmaya çalıştı. Dayakçılar da peşinden. Niyamaz elindeki copu attı, kalabalığın arasında kendine bir yol açıp peşlerine takıldı. Kovalamaca başladı. Niyamaz düzenli soluk alarak koşuyor, sessiz sokakta kurbanlarına giderek yaklaşan iki saldırganla arayı kapatmaya çalışıyordu. Hep birlikte sola döndüler. Birkaç adım sonra yüksek duvarlarla çevrili monitör yüzme havuzuna vardılar. Bu kez kurbanlarını ellerinden kaçırmayacaktı serseriler. Niyamaz çevre yoluna tepeden bakan Porte Molitor meydanına vardığında gözlerine inanamadı. Saldırganlardan birinin elinde kocaman bir bıçak vardı. Niemans cadde ışıklarının donuk aydınlığında dizüstü çökmüş adama durmaksızın saplanan, vücudunu sarsan bıçağın pırıltısını gördü. Sonra saldırganlar adamı yerden kaldırdı, korkuluğun üzerinden aşağı attı. "Hayır!" Niemans haykırırken silahını kılıfından çıkarmıştı bile. Bir otomobilin kaputundan destek aldı, sağ yumruğunu sol avucuna yerleştirdi, solunu tutarak nişan aldı ilk kurşun karavana. Eli bıçaklı katil döndü, şaşkındı, ikinci kurşun yine karavana. Niemans yeniden koşmaya koyuldu, tabanca tutan elini yakın dövüş kurallarına uygun olarak kalçasına dayamıştı. Öfkeden içi içini yiyordu, gözlüksüz olduğu için iki kez üst üste karavana atmıştı. Köprüye vardı, eli bıçaklı adam çevre yolunun kenarındaki çalılıklara dalmıştı bile. Arkadaşı ise dizlerinin bağı çözülmüş, şaşkınlık içinde bakıyordu. Başkomiser tabancasını kabzasına adamın gırtlağına indirdi. Sonra da saçlarından yakalayarak trafik ışığına kadar sürükledi. Tek eliyle adamın bileğinden direğe kelepçeledi. Şimdi artık köprünün üzerinden aşağı bakabilirdi. Kurbanın cesedi asfaltın üzerindeydi ve trafiği tıkayan zincirleme kaza meydana gelene kadar arabalar üzerinden geçmişti. Büyük bir kazaydı. İç içe geçmiş arabalar, ezilmiş saçlar. Trafik sıkışıklığı sinir bozucu bir korna konserine dönmüştü. Farların ışığında bir eliyle yüzünü tutarak otomobiline doğru sendeleyerek ilerleyen bir sürücü gördü Niemans. Sonra bakışlarını çevre yolunun diğer tarafına çevirdi. Renkli kol şeridiyle çalıların arasında ilerlemeye çalışan katili gördü. Silahını kılıfına yerleştirip adamın peşine düştü. Ağaçların arasında koşarken durup geriye ona bakıyordu katil. Gizlenmeye gerek duymadı. Başkomiser adamın Niemans'ın peşinde olduğunu bilmesi, gelip yakasına yapışacağını düşünmesi gerekiyordu. Birden holigan bir çalılığın üzerinden atlayıp gözden kayboldu. Çakıl taşları üzerinde duyulan ayak sesleri Niemans'a adamın tuttuğu yönü gösterdi. Hemen Autil bahçeleri. Başkomiser katilin peşine düştü. Gecenin bahçenin gri çalılıkları üzerinde yansımasını gördü. Seralar boyunca ilerlerken duvara tırmanan gölgeyi fark etti. Peşinden seyirtti. Kendini Ronald Gross tenis kortunda buldu. Tel kafesten kapılar kilitli değildi. Katil hiçbir engelle karşılaşmaksızın bir korttan diğerine geçiyordu. Niemans bir kapıdan aldı. Kırmızı toprak sahaya girdi ve ilk filenin üzerinden atladı. 50 metre önündeydi adam. Gözle görünür biçimde yavaşlamıştı şimdi. Yorgunluğun etkisi kendini göstermişti. Yine de filenin üzerinden atlamayı, tribündeki basamakları tırmanmayı başardı. Peşinden de Niemans geliyordu. Çevik, yumuşak soluğundan en ufak bir değişiklik olmaksızın. Adama birkaç metre kalıncaya kadar yaklaştığında tribünlerin en tepesindeki gölgenin boşluğa atladığını gördü. Kaçak özel bir evin çatısına düşmüştü. Çatının öbür tarafından yuvarlandı, gözden kayboldu. Komiser geriledi, peşinden atladı, çakıl taşı kaplı platforma düştü. Aşağıda çimenler, ağaçlar, sessizlik. Katilden ise en ufak bir iz yoktu. Niemans ıslak çimlerin üzerinde yuvarlandı. İki seçeneği vardı. Ya çatısından atladığı ana bina ya da bahçenin dibindeki geniş ahşap yapı. MR-73 tabancasını kılıfından çıkardı, sırtını arkasındaki kapıya dayadı, kapı direnmedi. Başkomiser birkaç adım attı, sonra şaşkınlık içinde durdu. Mermer bir holdeydi. Tepede tavanın tam ortasında yuvarlak bir taş, taşın üzerinde tanımadığı bilmediği harflerle yazılmış yazılar vardı. altın yaldızlı bir merdiven karanlığın içinde üst kata çıkıyordu. İmparator, kırmızısı kadife perdeler, duvar kaplamaları, heybetli vazolar. Nemaz bir Asya ülkesinin büyükelçiliğine girdiğini anladı. Birden dışarıdan bir ses duyuldu. Katil diğer binadaydı. Başkomiser çimenlerin üzerinde koşarak bahçeye geçti. Ahşap yapıya ulaştı. Kapının kanadı hala sallanıyordu. Karanlık içinde bir gölge gibi içeri girdi. Büyüğü bir derece daha artmıştı. Girdiği yer bölmelere ayrılmış, yeleleri kısa kesilmiş, küçük atların bulunduğu bir ahırdı. Titreşen sarılar, havada uçuşan saman çöpleri. Pierre Niemans elinde tabanca ilerledi. Birinci bölmeye geçti, ikinci, üçüncü. Sağ tarafta boğuk bir ses. Başkomiser döndü. Yere yuvarlanan bir toynak. Soldan bir hışırtı. Yine döndü. Çok geç. Bıçak indi. Neyman son anda kendini yana attı. Bıçak omuzunu sıyırdı ve atın sağrısına saplandı. Atın şahlanışı ölümcül oldu. Nalı katilin yüzüne çarptı. Başkomiser durumdan yararlanıp adamın üzerine atıldı. Silahını namlusundan kavrayıp çekiç gibi kullanmaya başladı. Vurdu, vurdu. Sonra birden durdu. Gözlerini Holigan'ın kanlı yüz hatlarına dikti. Yarılmış etlerinin altından kemikleri fırlamıştı. Karma karışık dokuların ucunda göz küresi. Başında hala arsenal şapkası olan katil kımıldamıyordu. Niemans tabancasını düzeltti. Kabzasını kanlı elleriyle tutarak namluyu adamın aralık dudaklarının arasından ağzına soktu. Horozu kaldırıp gözlerini kapattı. Tetiği çekti ki tiz bir ses duyuldu. Cep telefonu çalıyordu.